Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler İstanbul konuşacağız. Eski İstanbul'a bir yolculuk yapacağız. Eski İstanbul deyince tabii aslında şimdilerde belki restore edilmiş binalarda aynı havayı bulmaya çalışıyoruz. Eski filmlerde bir miktar var. Bir kere tabii eski İstanbul deyince sokaklar geliyor akla ve Arnavut kaldırımlar.
Evet.
Şimdi kalmadı.
Şimdi kalmadı evet. Ne Parketaş kaldı ne Arnavut kaldırımı kaldı.
Ne fark var arasında?
Parketaş şimdiki bazı otomobil girmesi yasaklanan yerlere döşendiği gibi muntazam olarak dökülürdü eskiden. Ama tabii şimdikiler kadar muntazam değil tabii. Hafif üstü bombeli. Bunlar döşenir. Buna parketaş denirdi. Parketaş her yerde olmaz ancak merkeze yakın yerlerde döşenirdi. Bu yolun hem düzgün işlemesini hem çamur olmasına mani olur, düzgün işlemesini sağlar. Arnavut kaldırımı ise rastgele taşların dizilmesinden oluşur.
Arnavut kaldırımı da öyle
tabii. Yani gene taşların 3 aşağı 5 yukarı boyutlarına ve düz olmasına dikkat ederler ama bunlar tabii natürel taşlardır. Öbürü düzeltilmiş.
Bunun için hazırlanmış.
Bunun için hazırlanmış taşlardır. Parke ile Arnavut kaldırımının böyle bir farkı var. Tabii parke taş çok lüks o zamanın şartlarında. Çok daha güzel, çok daha konforlu.
Ne zaman girmiş hayatımıza?
Parke taşın yaygınlaşması Sultanahmet devrindedir. Ondan önce çok sokaklarda Arnavut kaldırımı bile yoktu. Çünkü Arnavut kaldırımı döşemek de kolay değildir. Yani Türkiye taşı bol olan bir yer değil. Yani taş yapı malzemesinde taş önemli bir unsurdur. Bunun bol olduğu yerlerde taş mimaride kullanılır. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle belli yörelerde olabilir de umumiyet itibariyle taşın yoğun olduğu bir yer değil. Taş çok olsa bile bunun çıkarılması, bir yerden bir yere nakledilmesi o zamanın şartlarında fevkalade zor. Böyle bir ihtiyaç hissedilmediği için İstanbul sokaklarının çoğunda Arnavut kaldırımı bile döşeli değildi. Bundan dolayı İstanbul sokakları zaten İstanbul'un topolojik yapısı itibariyle muntazam sokak zaten yok. Yani mutlaka sokaklar inişli çıkışlı, bazıları korkunç yokuşlu, kıvrımlı, arazilerin vaktiyle tarihi bir şehir olduğu için gayri muntazam bölünmesinden dolayı sokakların hiçbirisi muntazam değil. Yani buradan sokağa vurdunuz dümdüz karşıya çıktı, öyle bir sokak İstanbul'da yok. Sokakların çoğu çıkmaz. Çıkmaz sokağı eskiler daha çok tercih ediyorlar. Fazla kimse gelip geçmesin. Bizim çoluk çocuğumuz burada daha rahat hareket etsin, daha serbest hareket etsin için.
Bir de güvenliğini sağlamak güvenlik kolay.
Güvenlik daha kolay. Onun için çıkmaz sokağa tercih ediyorlar. Fakat bu bilhassa yangınlarla veya başka sebeplerle çıkmaz sokakların elverişsizliği ortaya çıkınca Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında İstanbul'da, Bursa'da ve diğer şehirlerde mümkün mertebe çıkmaz sokak hasıl edilmemeye başlanıyor. Sokaklar birbirine bağlanıyor. Çıkmaz sokak yapılması yasaklanıyor ama o zamana kadar olanlar bugün hala mevcuttur. İstanbul'da bilhassa sur içinde veya Galata yakasının eski şehre yakın kısımlarında eğri büğrü sokaklar, daracık, yokuş bir anda kapanır, bir yandan 90 derece döner.
Başka tarafa döner.
Evet, bu İstanbul'dan dolayı zaten eski şehirlerin çoğunda böyledir. Bir de İstanbul zaten çok inişli çıkışlı olduğu için ister istemez sokaklar böyle. Evler de buna göre yapılmış. Birbirine çok yakın. Bir de üstünde çıkmaları, şahnişleri, cumbaları var. Bu sokağı iyice
yaklaştırıyor.
Öyle ki kadınlar karşılıklı oturup birbirlerine kahve bile ikram ediyorlardı. Yakın. O kadar yakın. Hala var öyle sokaklar. Araya çamaşır ipi gererler. Çamaşır
sopayla
kuruturlar.
Sopayla birbirlerine bir şey tabii, verdiklerini görüyorum.
Verirler, alırlar.
Zaman.
Ondan sonra lades tutuşup da birbirine lades verip o lades şeyinin yere düştüğü bile anlatılır hikaye olarak yani. Pencereden pencereye. O kadar yakın.
Başka bir evden.
Başka bir eve. Tabii. Çamaşır hala bazı sokaklarda var. Tahta boş olmayan evler. Tahtaboş eski şehir evlerinde, bitişik nizam şehir evlerinde çamaşır kurutmak için üst katta tavan arasında bir yer vardır. Burada çamaşır kurutulur. Bu iş içindir. Bir de cihannuması vardır, manzaraya bakan bir kısmı. Teras gibi. Bazı evlerin tahtaboşu olmaz. Tahtaboşu olmayan evler ister istemez böyle karşılıklı iki evi birbiri arasında makaralı ip bağlarlar. Makarayı çevirerek ipi getirir, çamaşırları toplar, tekrar asar, tekrar uzatır.
Hareket.
Böylece karşılıklı her günde çamaşır mı yıkanıyor? Zaten insanların esvabı sayılı eski zamanlar şimdiki gibi çok fazla rahat, zengin, bolluk veya tüketim elverişli bir zaman değil. Bunun için kullanılırdı. Bu dar sokaklar Arnavut kaldırımı olanlar fevkalade imtiyazlı sayılırdı. Hele hele Arnavut kaldırımı döşeli bir de kaldırımı var. Kaldırım vaktiyle yapılır. Hani arabalar geçsin kenarında yayalar yürüsün için. Veya evler yukarıda kalsın yolun tozundan, çamurundan korunsun için. Fakat zamanla O kaldırımla yol bir hizaya gelir. Kaldırımı ayırt etmek mümkün değil. Hele bazı yerlerde sadece Arnavut kaldırımı vardır evlerin önünde. Yol topraktır. Onda bir şeysi yok. Artık ortalarda taşlar atılır. İnsanlar dikkatle yağmur yağdığı zamanlarda karşıya geçmesi veya yürümesi icap ederse yürür.
Tabii yazın da çok toz olur herhalde o yollarda.
Yazın da çok toz olur ama şimdiki gibi tabii bol miktarda araba geçmediği için, atlı, merkepli kimse olmadığı için, sadece yayalar İstanbul sokaklarında işlediği için belki bir derece bu mahsurlar bertaraf edilmiş oluyor. Ama İstanbul sokaklarının hayli problemi var. İşte en çok çamur ve yağmur. Taş atarlar, taşın üzerine basarak yürür insancıklar. Ayakkabıları, paçaları batar. Bazen taş zannettiğiniz bir şey taş olmaz, çamur olur. Basarsınız, ayağınız olduğu gibi çamurun içine gark olur. Onun için eski İstanbul'da kadın olsun, erkek olsun, herkes ayakkabısının üzerine şimdiki mes lastikleri gibi bir galoş giyerdi. Onunla gezerdi İstanbul'da yağmurlu ve soğuk zamanlarda.
Onu sonra gittiği yerde
tabii,
çıkartır.
Çıkartır ve o ayakkabısıyla gezer. Çünkü ayakkabısı temizdir, bir yere basılmamıştır mes gibi. Hatta erkeklerin çoğu öyleydi. Galoş giyer, galoşu çıkartır. Ayakkabıyla evde, bürosunda gezer. Sonra tekrar galoşunu giyer çıkar. Bu galoş hem ayakkabının ıslanmasını ve su almasına mani olur. Hem çamur olmasına mani olur. Böyle bir formül. Yani galoş giymeyen kimse yok gibiydi yani İstanbul'da.
Enteresan tabii. Şimdi hastanede giymemiz gerektiğinde bile çekiniyoruz. Ama ne gerek var diyoruz. Eskiden çok daha öncelerde demek ki bu yaygın bir
tabii, hele kadın ayakkabılarını düşünün. Kadın ayakkabıları güderiden, kadifeden, işlemeli, yani zenginler için söylüyorum. Kadın ayakkabıları suya ve çamura hiç tahammülü olmayan ayakkabılardır. Onun için kadınlar mutlaka galoş giyerlerdi bir yerden bir yere gidecekleri zaman. Ki onlar zaten sokak arasında işleyecekleri için yağmur, çamur, kar kadınların gezmesine de mani olmadığı için onlar artık böyle galoş giyerek ayakkabılarını temiz tutarlardı.
Şimdi evlerin daha doğrusu bir sokaklara açılan kapıları var. Bir bahçelere açılan kapıları var. Bir de bahçelerin birbirine açılan kapıları var. Ne işe yarar bu düzen?
Şimdi evler sokağa bir kapıyla bağlanır. Gayet tabii olarak dışarıyla irtibatı bu kapı sağlar. Bu kapı bazen büyük bir kanatlı kapıdır. İçinde bir küçük kapı daha vardır. Günlük işlerde o küçük kapıdan işlenir. Bazen büyük kapı açılır. Bu tabii çok büyük konaklar için belki söz konusu. Sıradan İstanbul evlerinde bir kanatlı kapı vardır ama bu normalde açılır ve kapanır. Bu dışarıyla irtibatı sağlar. Tokmakları vardır. Bir büyük tokmak, bir küçük tokmak. Büyük tokmak erkek misafirlerin geldiğini, küçük tokmak ise kadın ve çocukların geldiğini ifade eder. Ona göre kapıyı kimin açacağı belli olur. Eğer evin bahçesinin nadiren de olsa sokağa bir duvarı varsa, yani bahçe biraz büyükçe de sokağa da bakan bir kısmı varsa, o zaman bahçeye bir de sokaktan giriş kapısı vardır. Hatta böyle evlerde çoğu zaman buradan işlerler. Normal ev kapısından değil, bahçe kapısından girip öyle işlerler. Birden eve giriş çıkışı olmasın gibisinden. Ama çok evin böyle bir imkanı yoktur. Evlerin ister istemez bahçeyle irtibatı sağlayan bir de bahçe kapısı olur. Arkadan bahçeye çıkılır. Efendim evin bahçesinde yazın, baharın oturulur. Yemek yenir, misafir ağırlanır, sohbet edilir. Sıcak günlerde orada yatanlar olur. Evin bahçesinde mutlaka küçük bir maşara denilen maydanoz, nane gibi ufak tefek şeylerin ekildiği bir yer vardır. Ufak tefek meyve ağaçları vardır evin büyüklüğüne, bahçenin küçüklüğüne göre. Çiçek tarlaları vardır. Bunların sulanması, budanması, icabında buradaki mahsullerin toplanması için bahçeyle devamlı sirkülasyon. Bazı evlerin kuyuları vardır. Kuyular bahçededir. Bazı evlerin sarnıçları vardır. Sarnıçlar bahçededir. Bazı evlerin küçük havuzları vardır. Bunlar bahçededir. Havuz hem serinlik hasıl etsin hem de bahçe sulansın için işe yarar. Şimdiki gibi evlerde akan su olmadığı için sular buraya doldurulur. Büyük bir anda çok su harcanacağı zaman bu havuzlar, sarnıçlar kullanılır. Onun için eski evlerde bunların ayrı bir ehemmiyeti vardır.
Yani sadece görüntü için
değil,
yapılmamış.
Değil, tabii. Bahçe sulanacağı zaman tek tek kovayla bahçeyi sulayamazsınız. Havuzu doldurursunuz. Doldurduğunuz havuzdan bütün bahçeyi sulamak daha kolay olur. Sonra tekrar havuza doldurursunuz. Yani bir anda toplu su ihtiyacında kullanılır. Bütün bunlar tabii bahçeyle devamlı bir irtibat halinde olmayı gerektirir. Çok evlerde bahçe aynı zamanda çamaşırların asıldığı, çamaşırların kurutulduğu bir yerdir. Çok evde bahçe aynı zamanda çamaşır yıkandığı bir yerdir. Kazanlar kurulur. İstanbul evlerinde ve Anadolu'da da öyle. Çamaşır bahçede yıkanır. Çok evde bahçe pekmez kaynatıldığı, efendim aşure yapıldığı, efendim büyük mutfakla ilgili büyük işlerini, reçellerin kaynatıldığı bir yerdir. Yani mutfakta yapılmayan işler burada yapılır.
Peki pekmez İstanbul'da evlerde kaynatılır mı?
Bu karşı taraf bilhassa için söz konusu. Yani Erenköy, Göztepe, Bostancı gibi bu gibi malzemeleri açık olan evlerde pekmez kaynatıldığı, ağır reçellerin yani büyük reçel, çok sayıda reçellerin yapıldığı vaki. Ama İstanbul evleri için bu söz konusu değil. Pekmez yaygın bir şeydi. Çünkü şekerin olmadığı bir devri düşünün.
Tabii o şeker yerine bütün tatlılara...
Tatlılara pekmez konuyor. Bu pekmez de parayla satın alındığı zaman çok masraflı oluyor. Mesela İstanbul'da çok evde turşu kurulmazdı. Turşu satın alınırdı turşucudan. Yani pekmez de öyle. Bu işi satanlar vardır. Hatta pekmez seyyar satıcılar tarafından getirilir. Karşı tarafta bilhassa bu Beykoz arkasındaki köylerde yapılan pekmezler, herkesin tanıdığı bir köylü vardır. Merkebine küpü koyar, pekmez küpünü, İstanbul sokaklarında gezer. Herkes alacak kadar pekmezi alır. Pekmez zaten ağırdır. Koyu bir yiyecektir. Sulandırılır veya tatlılara katılır. Öyle kaşık kaşık yendiği vaki değil.
Şimdiki
hastalara verirler gibi. Ama. Evet, eskiden de hastalara verirlerdi pekmezi, yani mukavemet versin diye. Onun dışında herkesin böyle maşrafayla pekmez aldığı seyyar satıcıları vardı. O seyyar satıcılar da artık kalmadı. Büyük büyük küplerle muayyen zamanlarda gelir, dolaştırır. Turşu gibi İstanbul halkı da bu şekilde pekmez satın alırdı. Ama karşı taraf pekmezi yapardı.
Peki domatesle geç tanışmışız. Evet. Yemeklerimizde şimdi salça olmazsa olmuyor. O zaman da böyle miydi?
Evet, o zaman öyle değildi. Yemeklerde salça yok. Onun için yemeklere lezzet vermek çok büyük, büyük bir hüner isteyen bir işti. Şimdi salçayı veya domatesi kattığınız zaman çok yoğun bir aroması vardır. Bu yemeğe hemen lezzet verir ama kendi lezzetini verir. Onun için usta aşçılar hiçbir zaman bilhassa et yemeklerine domates ve salça koymamayı tercih ederler. Çünkü etin kendine mahsus lezzetini yok eder. İşte eskiler domatesin ve salçanın bu yardımından mahrum oldukları için onların yemeği yapmaları, yemeğe kendine mahsus rayihasını hasıl etmeleri çok zordu. Onun için eski İstanbul'da yemek yapmak başlı başına bir hünerdi.
Herkesin yemeği yenmez diye.
Herkesin yemeği yenmezdi tabii.
Denmiyor. Daha sonraları domatesin girmesiyle birlikte salça yapmaya başlamışlar mı?
Evet.
Yoksa
şimdi şöyle,
hiç yapılmamış.
Domatesin İstanbul'a girişi geç tarihlidir. Çünkü domates mukavemet bir yerden bir yere nakli fevkalade zordur. İstanbul'da da zaten evlerde, bahçelerde ekilmesi mümkün olan bir şey değil. Ancak İstanbul'un belli yerlerinde bostanlar vardı. Bu bostanlar İstanbul'un sebze ihtiyacını karşılıyordu. Bu bostanlarda yetiştirilir. Evler küfeyle, merkep sırtında küfeyle dolaştırılarak belli periyotlarla, manav o zaman şimdiki gibi yaygın değil. Manav diye sokakta bahçıvan derlerdi hatta ona. Bahçıvan.
Kimlerde
bahçesi var. Zeki Müren'in meşhur bir filmi vardı. Bahçıvan geldi diye bağırıyordu. Aynen öyle. Bu Samatya, o havalide veya Sur dışında bostanlar. Karşıda mesela Süreyya Paşa, Maltepe, oralarda bostanlar vardı. Bu bostanlarda bazısı o arazinin sahibidir. Bazısı kiralar müstecir olarak. Orada sebze meyve yetiştirir. Bu sebzeleri küfelere koyar, merkebi vardır veya bir adam tutar. Bu vasıtayla onun belli müşterileri vardır. Mahalle aralarında gezer. İstanbul halkı onu devamlı taze sebze meyve yer. İstanbul'un iklimi de müsaittir. Yani çok şiddetli soğuk olmadığı müddetçe oralarda belli bir miktar sebze meyve yetişmesi mümkündür.
Her mevsime göre farklı sebzeler de
zaten yetişiyor.
Için.
Yani evet. Kışın sebzesi ayrıdır. Yazın sebzesi ayrıdır. Bir devre vardır böyle yazla bahar arası. Kör devir. Hiçbir şey bulunmaz o zaman böyle. Ne doğrusu meyve vardır ne doğrusu sebze vardır ama sonra hemen yaz meyveleri yaz sebzeleri o şeyi telafi eder. Hani ay sonunda milletin parasının bittiği ama ihtiyaçlarının bitmediği o sıkıntılı devre gibi bir devredir bu. Bu bahçıvanlar İstanbul halkının ihtiyaçlarını karşılar. Tabii eski halk kıtlıklar, muhasaralar böyle şeyler gördüğü için gıdayı az almak onlar için üküntü verir devamlı bir tedirginlik hastalığı.
Bereketsiz
hastalığı.
Olur derler
evet.
Azalınca.
Azalınca yani bir kilo pirinç aldığı İstanbullunun hiç vaki değildir yani. Pirinci onlar çokça alırlar. Tosya'dan, Boyabat'tan, Kargı'dan pirinç gelir buraya.
Hazır gelmişken.
Hazır gelir onu herkes alır onu serer kurutur çünkü taze pirinçtir o. Herkes evine bir kış yetecek kadar alır bez torbalarının içinde onları muhafaza eder. Yani rutubet almasın diye aralarına tuz falan koyuyorlar artık. Kendilerine göre şeyleri var İstanbul'dan. İstanbul çok rutubetli bir yer. İstanbul'da zahire, baharat vesaire saklamak çok zor. Ama eski evlerin bodrumlarında, hele Sarnıç'a eğer bodrumdaysa çok serin yerler vardı. Kilerler, işte bu serinde ve rutubetsiz saklanması gereken yerler burada saklanırdı. Yine belki rutubetten pek salim olmaz ama en azından serin olur orası. Işık görmez. Hı hı. Onun için İstanbul için zordur bazı şeyleri saklamak. Kara iklimindeki gibi değil. Onun için İstanbul halkı saklamayı hem ister hem de çekinir.
Ziyan
çünkü ziyan olacaktır. Çoğu kurtlanır, böceklenir, kelebeklenir. O zamanın şartlarında da bu lüksü herkes kaldıramaz. Ama şurası bir gerçektir ki belli bazı meyve ve sebzelerin konsantre hale getirildiği, mesela salça yapıldığı vakidir. Salça yapmak zor ve zahmetli bir iştir. Hı hı. Fakat İstanbul halkının da Anadolu halkının da domatesle tanıştıktan sonra yazın en mühim işleri salça yapmak olmuştur. Çünkü o zamanlar piyasada salça satılmıyordu. Piyasada salçanın satılması çok zordu. Çünkü salça fevkalade çabuk bozulabilen bir maddedir. Hemen küflenir. Bugün bile konserve salçalar bile sıhhatsizdir. Uzmanların söylediğine göre konserve haldeki salçalarda bile insanın yeme limitinin üzerinde küf bulunuyor. Yani düşünün, konserve edildiği halde bu salçalarda küf bulunuyor. Onun için eskiler zaten bulamazlardı salçayı. Şimdiki gibi fabrikasyon mamulat olmadığı için salça yaparlardı. Salça aynı turşu gibi satılırdı da. Büyük küplerde salça yapıp, hı hı, İstanbul halkının rahatını seven hanımlar, hı hı, bu tanıdıkları kimselerden. O burası şarttır. Çünkü İstanbul halkı hiçbir zaman tanımadığı insandan alışveriş yapmaz.
Böyle bir tanışıklık,
evet,
onlar için tanımadığı sigorta anlamına geliyor.
Arabasına binmez. Tanımadığı insandan bir şey almaz. Tanımadığı insanla konuşmaz. Yani eski İstanbullulara mahsustur bu. Anadolu'da bu kadar yaygın değildir. Vardır ama yaygın değildir. İstanbul halkı çok konservatiftir. Yani şaşılacak derecede ileri görüşlüdür ama şaşılacak derecede konservatiftir. Ama muhafazakardır.
Şimdi olması gereken bir şey bu. Pazara çıkıyorsunuz. Her hafta aldığınız sebzeciden alıyorsunuz, evet, sebzenizi ve size iyi sebze verdiğini düşünüyorsunuz. Halbuki o sebze satan kişinin de sandığından çürük çıkıyor. O,
tabii,
da sizin
itimat ediyorsunuz. Bu sizin için koyuyor, bir psikolojik rahatlık oluyor. Yani tanıdığınız insanla görüşmek, konuşmak. Çünkü güven insan için, itimat insan için çok rahatlatıcı bir şeydir. Yani bir insan itimadınız varsa çok rahat oluyorsunuz. Onun için eski İstanbul halkı böyledir. Yani mümkün değil tanımadığı esnaftan alışveriş yapmak. Çünkü seyyar satıcılar bile tanıdık.
Onların bile belli bir,
tabii, müşterisi vardı. Tabii, sütçüsü, turşucusu, baharatçısı, yani düşünün, fare kapancısı bile var. Hepsi bunlar tanıdıktır.
Ama satan için de tanıdık olmak anlamlı. Çünkü süt satıyorsunuz. Günlük ne kadar satacağınızı biliyorsunuz. O gün 5 litre fazla alırsanız elinizde kalacağını da biliyorsunuz.
Tabii. Bu yüzden hani, tabii, kimin ne kadar alacağını gayet iyi biliyor. Hı-hı. Fazla alırsa hayırdır, misafir mi geldi diyor. Yani almazsa hasta mı var diyor. Bir yere mi gidiyorsun? Çünkü o kadar içli dışlılar ki daha önce, hı-hı, de söylemiştik. Yani eski İstanbul mahalle hayatında insanların birbirinden gizli bir şey yapması mümkün değildir. Hı-hı. Hele seyyar satıcı herkesin her şeyini bilir. Zaten haberleşme vasıtasıdır seyyar satıcılar. Bekçiler, berberler gibi seyyar satıcılar da şey vasıtasıdır. Mesela bir eve alışveriş yaparken o evde olan biteni öğrenir. Ondan sonra alışveriş yaptı, başka bir evde o bilgiyi aktarır. Böylece bunu zararsız dedikodu olarak değerlendirin. Yani kötü haber değil. Bunlar mahalle arasında kolayca yayılır.
Yani falanca misafir gelmiş, misafir daha...
Evet, mesela sütçü gelir der ki filancalar uğradı, Müslüye Hanımlar 5 litre aldılar. Meğer Müslüye Hanım'ın filanca yerdeki yeğeni gelmiş. Ne yapıyormuş diye soruyor efendim. İşte şöyleymiş, kızını evlendirmiş, şunu yapmış. Bu haber o eve gider. Yani daha Müslüye Hanım'ı görmeden Müslüye Hanım'ın yeğeni ve onunla ilgili bilgiler başka evlere ulaşmıştır. Sütçü vasıtasıyla. Yani bunun için seyyar satıcıdan çok lafçı, çok dedikoducu olması gerekmez. Bu normal, tabii bir hadise.
Ve tabii bilginin saklı kalamayacağını o dönemde de kabul etmek lazım. Benim programın içinde de söyledim. Çok dikkatimi çeken bir şey var. Evlerin arasında birbirini o evlere bağlayan kapılar da,
evet,
var.
Şimdi sur içi evleri, bütün dünyanın her yerinde kale içindeki evler birbirleriyle gizli veya açık bağlantı halindedir. Bu Halep'te de böyledir. İtalya'nın bir kasabasında, orada da böyledir. Çünkü yıllar muhasara edilmiş kaleler, kuşatılmış. Uzun zaman kuşatma devam etmiş. Evler birbiriyle bu irtibatlaşarak hayatta kalmayı sağlamışlar.
Yani sokaktan bir devriye gezerken siz
arka kapıdan veya aradaki bir kapıdan veya aradaki bir pencereden veya bodrumdan geçilen bir geçitle birbirinize bağlısınız. Hı hı. Anadolu'da böyle evler, evet, çoktur.
Ben çok gördüm böyle evleri. Mesela iki evin arasında bir pencere var.
Evet.
Ve siz o pencereyi bir yüklük zannediyorsunuz. Çünkü yüklüğe benziyor, evet, gerçekten. Geniş duvarlar, her iki taraftan kapı var.
Evet.
Bir taraftan açıldığında diğer tarafta sanki duvar varmış gibi, evet, algılanıyor. Ve siz o iki evin birbiriyle, evet, bu kadar kolay bağlanabileceğini hayal bile edemiyorsunuz.
Evet. Peki ne yapıyorlar bunlar? Birbirlerinden mesela bir şey istiyorlar. Yani onda olmayan bir malzemeyi buradan istiyor. Birbirlerini buradan ziyaret ediyorlar. Birbirlerine buradan gidip geliyorlar. Eski İstanbul yarenlikleri vardır. Kısa süreli kapı üzeri yarenliği bu kapıdan yapılıyor. Ama benim tahminim ve tetkiklerimden anladığım bu kapı geleneği çok eski şehirlerin güvenlik ihtiyacından karşılanmış. Sokağa çıkmadan evler arasında bağlantı kurarak işi çözmek.
Bir de şimdi şu var, benim de bu el evlerde yaşayan tanıdıklarım var. Ne yapıyorlar? Mesela diyelim ki bize misafir geldi. Oradan tıklatıyorlar, falanca misafir geldi, hadi sen de gel diyor. O kişi üzerine bir başka giysi giymeden rahatlıkla oradan geçiveriyor.
Evet, işte esas problem bu. Eski İstanbul'da bir hanımın ev kıyafetiyle sokağa çıkması mümkün değil. Yani hem örfen adeten mümkün değil, hem dinen mümkün değil, hem de kanunen mümkün değil. Yani ev kıyafeti bir kadın sokakta gezemez. Mutlaka ferace giymesi lazım, maşlak giymesi lazım. Efendim, ferace ve maşlak giymek bayağı bir iştir. Yani belki bu şeylerin, eski kraliyet ailesi mensuplarının o tuvalet önünde nedimeleriyle giyindiği gibi bir hayli zahmetlidir. Yani o fereceyi giymek, kuşanmak, maşla. Bu kolay bir şey değil. Yani 5 dakika 10 dakika oturacağınız bir yere. Tekrar orada çıkartmak. Bunları soyunuklara, soyunuk hanım derler. Kapıda karşılayıp da eşya alanlara. Bunları almak. Bu bayağı bir iştir.
Sonra bunu tekrar dönüşte
giyecek. Tekrar dönüşte giyecek, tekrar çıkaracak. Kolay var. Kapı arasında birbirlerine geçerler. Böyle böyle hatta birkaç ev ileriye bile gidenler
tabii,
olur.
Tabii.
Filancalardayız diye haber gelir. Kapı, bahçe kapıları ise zaten, bahçe kapıları hiçbir zaman kilitli olmaz. Bahçe kapılarını atlanarak geçerler.
Rahat bir şekilde.
Tabii çocuklar için de bir avantajdır bu. Evin hanımları için de avantajdır.
Kısa bir ara verelim, ardından tekrar devam edeceğiz. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile İstanbul sokaklarındayız. Eski İstanbul sokaklarında. Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Meydana açılan pek çok yol ve meydanın hususiyetlerini, özelliklerini sıralıyoruz. Önce büyük bir cami bulunduğu öneme göre mahallenin.
Meydan, yani Türklerin zaten şehir mimarisi deyince herkesin ittifakla söylediği şey şu. Şehir, mahalle, köy kurulurken ilk yaptıkları bir mabettir. Mabet tabii her dinde olan insanların en mühim ihtiyaçlarıdır. Birincisi dini ihtiyaçların karşılanması için, ikincisi sosyal faaliyetler için. Çünkü insanlar, özellikle dediğim ki herkes birbirinin kefilidir, birbirini tanıyacak, bilecek. Cami, insanların bir araya geldikleri, günde 5 vakit bir araya geldik, birbirlerini gördükleri, birbirlerinden haberdar oldukları, hastalar mı, iyiler mi, başlarına bir iş mi geldi, fevkalade bir şey mi oldu, bir ihtiyaçları mı var, bunu bildikleri, görmedikleri zaman hasta mıdır, öldü mü, misafirim var diye birbirlerinin yardımına koştukları bir yerdir. Birbirlerinden haberdar oldukları bir yerde, şimdiki bir haberleşme vasıtaları yok. O zaman tabii insanların hayatı çok basit ve ektesek olduğu için herkes birbirinin başına gelen en basit hadiseden bile haberdardır. Çünkü insanların konuşma mevzularında onlar vardır. Çok mühim büyük hadiseler zaten mevzubahis değil. İnsanlar bunları anlatırlar. Mahalle olduğu için caminin yakınında, yanında bir mektep. Buna umumiyette Sibyan Mektebi deniyor halk arasında. Resmi kayıtlarda taş mektep adıyla anılır. Çünkü cami mektepte Rumiyet'te taştan yapılır. Camiye bitişiktir. Avlusu müşterektir. Çocuklar sabah namazdan sonra oraya gelirler. Öğlene kadar orada bu imam efendiden ders okurlar. Öğleden sonra dağılırlar. Ne dersler okurlar? İşte Kur'an-ı Kerim. Önce yazı öğrenirler. Kur'an-ı Kerim öğrenirler. Zaruri duaları, namaz, abdest dualarını öğrenirler. Abdest almayı, namaz kılmayı, zaruri dini bilgileri öğrenirler. Bir miktar hesap öğrenirler. Yani matematik öğrenirler. Bir miktar şimdiki yurttaşlık bilgisi diyebileceğimiz zaruri bilgileri bu mektepte öğrenirler. Ondan sonra tahsiline devam etmek isteyenler numune mektepleri vardır.
Kaç yıldır bu okul? Sübyan Mektebi?
O belli bir şeyle sabit değil. Çocuğun şeyini bitirmesine göre.
Yani bir müfredat normalde, var onun bitmesi.
Normalde 2 sene, 3 sene, 2-3 senelik bir tedrisattır. 4 yaşında başlar çocuk buraya.
4
evet.
yaşında?
4 yaş, 4 ay, 4 günlükken. Yani bu sene başında başlamazlar. 4 ay 4
4 yaş 4 ay 4 gün.
Günlükken bir adet olmuştur.
Bir bilimsel altyapısı var mıdır bu 4 yaş 4 ay 4 günün?
Şimdi bir dini gelenektir bu. Bir dini gelenektir. Fakat bugün pedagoglar da çocuğun öğrenme yaşının 4 yaş olduğu üzerinde müttefikler. Yani 4 yaştan sonra çocuk bazı basit bilgileri, tabii mektep deyince hemen anaokul hüviyeti de var Sübyan Mektebi'nin.
Yani muaşeret...
Yani katı kuralları olan bir okuldan bahsetmiyoruz.
Yani o lanse edilen gibi değil tabii ki. Çocuğun anaokulu gibi gider oturur. Bir icabında şakalaşırlar. Hikayeler anlatılan, masallar anlatılan. Yani o kadar o kara sakallı, çatık kaşlı, evet, eli sopalı öyle değil tabii ki mahalle mektebinde. Çünkü ben mahalle mekteplerine giden yaşlarla çok konuştum. Yani o kitaplarda takdim edilen gibi değil tabii mahalle mektepleri. Vardır öyleyse her insan. Şimdi çağdaş mekteplerde öyle yok mudur?
Tabii çocuğu döven öğretmenler.
Yok mudur veya sert öğretmen, merhametsiz, tahammülsüz öğretmen vardır. O zaman da vardır ama genellikle öyle değil. Çünkü imamlar umumiyetle kendilerini aşmış belli bir entelektüel seviyeyi o zamanın şartlarına kazanmış kimselerdir. Mahallenin en seçkin insanlarındandır. Ondan dolayı çocuklar orada mutludurlar. Anaokulu havasında şakalar, gülüşürler, oynaşırlar. Bu arada da ders görürler. Basit. Menkıbeler okunur mesela. Yani tarihi kitaplar okunur, dini kitaplar okunur ama menkıbe tarzında, çocuklara sevdirecek tarzda bir iki sene bitirdikten sonra ilk mektep, orta mektep, rüştü öyle devam eder. Bu taş mektep. Bunların adı çoğunlukla taş mektepti. Sibyan mektepleri de mahallenin meydanının vazgeçilmez binaları. Bu mektep umumiyette cami vakfının bir müştemilatıdır. Eğer cami vakfının mektebi yoksa bunun da masrafını mahalleli karşılar. Çocuğun rahlesi, defteri, kalemi, oturacağı minder dahi, yakacağı odun dahi o çocuğun velisi tarafından karşılanır. Çocuk kucağında bir kucak odunla sabahları gelir, soba yakılır, ona göredir.
Yani şimdi hani zaman zaman çocuklardan istenen okul yardımları, payları vesaire.
Aynen.
O zaman da varmış üstelik
tabii,
fazlasıyla.
Tabii İmam Efendi'nin mesela eğer vakfa ait değilse mektep, ders okudan hocanın da masrafını aile karşılar.
Bir özel okul gibi ama paylaşılıyor.
Paylaşılıyor. Hatta vakıflar çoktur bu mekteplerle ilgili. Hatta ben bir vakfa rastlamıştım. Mahalle mektebi talebelerini müsait havalarda pikniğe götürmek için vakıf kurmuş adam.
Buna ayırmış.
Buna ayırmış. Bir miktar parayı vakfetmiş. Onun geliri diyelim ki tarlasının dükkanı, bunun geliri toplanacak ve müsait havalarda işte ayda bir, iki de ayda bir mahalle mektebi çocukları pikniğe götürecek. Bu her mahallede varmış bu eskiden. Böyle bu sistem böyle kurulmuş. Mahallede orta çeşmesi veya meydan çeşmesi denilen bir çeşme umumiyette bulunur. İstanbul için söylüyorum. Küçük şehirlerde her mahallede yok. Meydan çeşmesi. Meydan çeşmesi demek dört tarafından da su akan çeşme demektir. Yani sadece bir tarafından akmaz. Bir tarafından akıyorsa sokak çeşmesi denir. Değilse meydan çeşmesi. Bu meydan çeşmesi çok önemlidir. Mahalleden gelip geçenler, oradaki esnaf, hepsi bu meydan çeşmesinden su alırlar, abdest alırlar, içerler. Evi mahalleye yakın olanlar da suyu buradan alırlar. Çünkü evlerde su yoktur. Sular çeşmelerden taşınır. Bu da umumiyetle bir vakıf eseridir, meydan çeşmesi. Mahalleden meydanında elbette bir çarşı bulunur. O mahallenin zaruri ihtiyaçlarının karşılanabileceği...
Kaç dükkandır bu aşağı yukarı ve neler alınıp satılır?
Kasap dükkanı muhakkak bulunur. Bakkal dükkanı muhakkak bulunur. Manifaturacı muhakkak bulunur. Aktar dükkanı muhakkak bulunur. Tütüncü muhakkak bulunur. Yufka mamulatı yapan dükkan muhakkak bulunur. Şekerci muhakkak bulunur. Yani zaruri işte 10-15 dükkan muhakkak. Hala da öyledir. Yani İstanbul'un bazı tarih hususiyetini kaybetmemiş mahallelerinize git, mahallelerine gittin ama çarşına baktığınız zaman 15 dükkan. Ona bugünün kültürünün getirdiği birkaç dükkanı daha ekleyin. İşte spor otobayiydi, internet kafeydi gibi onları da eklerseniz. Yani 3 aşağı 5 yukarı 10-15-20 dükkanı aşmaz bunlar. Ve mükerrer 2-3 dükkan da olmaz.
Bana enteresan gelen şu, mesela aktar var, şekerci var. Evlerde yapılabilecek olmasına rağmen yufkas ve onun
var,
ürünlerini
tatlı,
satanlar
tatlıcı
var.
Tatlıcı daha ziyade. Yufkacı dediğimden kasıt kadayıf, ekmek kadayıfı, bunların hepsi evde yapılabilecek şeyler değildir. Bunlar umumiyetle Rumelidir. Yorgancı, muhakkak her mahallede bir yorgancı. Onlar da şimdi unutuldu artık, kalmadı. Evet, hallaç, hallaç umumiyetle seyyardır ama dükkancı halaçlar da vardır. Bunlar muhakkak bulunur. Şimdi bu esnaf, tabii İstanbul büyük bir şehir. Yani her şeyi evde yapmak, yani bir köy hüviyeti, koyunu yoktur, tarlası yoktur. Her şey, herkes onu kolay yapamaz. Yapabileceği şeyler vardır, yapamayacağı şeyler vardır. Bir de şunu görüyoruz, bu başka bir şeyin konusu belki ama ihtisaslaşma vardır. Şimdiki gibi market usulü değil. Herkes tek ürün üzerine çalışır. Adam şekercise şekercidir. Tatlıcılık yapmaz. Tatlıcı
hatta
ayrı birisidir.
Tatlıcılar bile kendi aralarında, evet, uzmanlaşıyor
tabii, tabii,
değil mi? Çorbacılar
tabii.
Bile.
Çorbacı. Adam sadece çorbacı. Mesela çorbacı da siz yemek bulamazsınız. Onun hatta bazen sadece işkembe çorbası yapar.
Evet, her çorbayı da
veya
bulamazsınız.
Paça çorbası yapar. Her şeyi bulamazsınız. Bu bir ihtisaslaşmadır. Adam sadece köftecidir. Et... Hiç başka bir yemek bulamazsınız ama köftesi çok güzel olur.
Zaten tarihten bugüne kalabilmiş markalar da böyle tek,
evet,
ürün, üzerine
evet, tek ürün üzerine uzmanlaşmış
markalar.
Bu esnaf mahalleli olduğu kadar orada bulunan diğer esnafa da hizmet eden, işte küçük kaplarda yemek, nohutlu pilav satan, köfte satan, ciğer satan, böyle esnaf için kahvehane gibi.
Onu soracaktım. Kıraathanede kahvehane var mıdır meydanda?
Tabii her mahallede olur. Çünkü kıraathane mahallenin camiden sonra mahallelinin bir araya geldiği, görüştüğü sosyal bir meskendir. Biraz daha tabii rahat ve relax bir ortamda bir araya gelirler. Camide kahve içmek, nargile içmek, tütün içmek mümkün değildir. Havadan sonra konuşmak mümkün değildir. Belli kurallar vardır. Orada ciddi olarak insanlar birbiriyle görüşüyor ama kahvehanede biraz daha rahat bir ortamdır. Şimdiki kahvehaneler gözünüzün önüne gelmesin. Bir ev ortamında şöyle üç tarafı, dört tarafı peykelerle çevrili, yani yüksek sedirdir. Oraya giderler. Umumiyetle İki türlü kahvehane vardır. Esnaf kahvesi vardır, mahalleli kahvesi vardır. Esnaf kahvesi gündüz çalışır, mahalle kahvesi akşamları çalışır. Akşam evine gelmiş olan esnaf, memur, herkes gecelik entarilerini giyerler, sırtlarına şam hırkalarını alırlar, başlarında takkeleri, mahalle kahvesinin yatsı namazından sonra yolunu tutarlar.
Bu enteresan bir görüntü. Yani evin bir odasından diğerine geçer gibi,
geçer
sanki.
Gibi. Evet, ayaklarında terlikler, yani çok hafif kıyafetlerle entari muhakkak olurdu. Entari 1910 yılında yasaklandı İstanbul'da. Cumhuriyet'ten sonra bu yasak iyice tatbik edildi. Halk bu entarisiz gezmeye çok mukavemet etti. Özellikle Üsküdarlılar uzun zaman entarisiz gezmeyi izlediler. Polisler ellerinde cop, entarili adam kovaladıkları çok vakidir gazetelere intişar etmiştir.
Peki neden, nedir bu entarinin özelliği ve neden kalkmasına mukavemet gösterdiler?
Şimdi entari tabii şark kıyafetidir. Yani çeşitli rengarenk kumaşlardan, çizgili, düz beyaz olabilir, yaz için keten olabilir, sadokar kumaştan olabilir. Fakat daha ziyade renkli, kalın çubuklu, yani böyle göz alıcı, ihtişamlı kıyafettir. Aşağıya doğru bollaşır, umumiyetle yakası oyuktur, yani yakasızdır. Kolları manşetsizdir. Üzerine bir hırka, çok rahat bir kıyafettir. Çok insanı hem sıkı hem rahat bir kıyafettir. Fakat tabii görünüm itibariyle tamamen şarklı bir görünüm. Düşünün yani kelli felli adamlar gündüz belki vezirdir, memurdur, bilmem subaydır. Akşam entaresini giymiş, kahvehaneye gitmiş. Bu insanların en büyük zevkidir. Osmanlıların bir özelliği vardır Türklerin. Rahatı çok severler. Onların rahat etmesi için lüks, konfor önemli değildir. Rahat
Bedenin
rahat olmasıdır. Çünkü beden rahat ederse ruh rahat eder. Ruh rahat ederse insan istifade eder diye inanmışlardır. Onun için ruhun rahatlığını bedenin rahatlığında bulmuşlardır. Yaptıkları işi mükemmel yapmaya bakarlar. Fakat işte İttihat ve Terakki hükümeti artık tabii garflılaşma, alafrangalaşma, artık Avrupalılar geliyor gidiyor. Bu manzarayı hoş görmemiş ve entari yasağı çıkartmış. Sur için entari yasağı tatbik edilmiş. Galata'da zaten entari giyen adam çok azdı. Fakat Üsküdar buna mukavemet etmiş. İşte çok sıkıntılardan sonra Üsküdar'da da bu yasak tatbik edilmiş. Sonra Entari Sevenler Cemiyeti kuruldu. Bu Entari Sevenler Cemiyeti'nin başkanı da çok enteresandır. Fransa'nın Paris Belediye Başkanı, ismini unuttum şimdi, oydu. Yani o da Türkiye'de bulunmuş elçilikte bir ara. Entari'ye alışmış. Çok severmiş entariyi. Avrupalılar da entari giyer ama gecelik entarisi giyerler. Bu gecelik entarisi değildir. Yani bu eve gelince giyilen, hı hı, bugünkü eşofmanın muadili bir kıyafettir.
Onu düşündüm şimdi ben.
Daha yani gecelik daha şeydir. Elbiseyle gece elbisesi arası bir şeydir. Avrupalılarınkinden bu bakımdan farklı. Kahveye bundan giderlerdi. Renk renk. Hatta geçenlerde Ahmet İhsan Bey matbaacı, onun hatırlarında okurken Vaniköy'de otururlarmış da yazları, tabii yazlık evleri. Akşamları kahvehanede oranın ileri gelen payiler, paşalar hepsinin entarileriyle manzarasını görmek bir ömürdü diyor. Şimdi hatırlıyorum. Derbir nargileler, çubuklar önlerinde. Rahatlık vasıtası bu tabii. Hatta şiir bile var. Entaresiz, öksüz kaldı Üsküdar'ım. Mezarımda ruhum rahatlar, entari giyerse türbedarım, entarisiz, öksüz, mahzun kaldı Üsküdar'ım diye. Saffet Nezihi Bey'in öyle bir entari şiiri de var.
Yani üzerine şiir yazmış,
entari yasağının üzerine şiir yazmış. Yasaklar zor tabii, insanlar alıştı şeyden, evet, vazgeçmek zor.
Bir de şeydir, hani erkekliğin görüntüsünü biz çok pantolonla, kadını da çok elbiseyle bütünleştirdiğimiz için belki de sonradan oluşturmuş
tabii,
bir imaj.
Tabii sonradan oluşmuş bir imaj. Evet, kadınlar için pantolon erkeksi bir imaj idi eskiden. Çünkü giyen kadın zaten yoktu. Ama eskiden pantolon erkek kıyafeti olduğu gibi entari de erkek kıyafetiydi. Kadın erkek entarileri birbirinden farklıydı. Mesela erkek entari umumiyetle önden düğmelidir. Kadın entari önden düğmeli olmazdı. Yandan düğmeli olurdu. Ve arkadan düğmeli olurdu. Böyle bir fark vardı. Model olarak bir entariye baktığınız zaman bu kadın entarisi bir erkek entarisi farklıydı. Yani hanımın entarisi giyen adam belli olurdu. Kocasının entarisi giyen kadın da belli olurdu. Yani böyle bir farklılaşma vardı erkek entarilerinde. Bu zaten bir ev kıyafetidir. Daha önce tabii cübbe, şalvar zamanında entari de elbisenin bir parçası. Ona daha dar, daha düz bir bedene oturan çift yırtmaçlı, belden aşağıda yırtmaçlı entariler, peşli entariler deniyor. Onlar giyermiş erkekler kuşaklı falan, altında şal var. Eski resimlerde zaten görüyoruz fakat bu entari tamamen farklı.
Evet, bu biraz böyle, da rahat üzere kurulmuş.
Yani mahallede böyle bir kahve var, mahalle kahvesi. Gündüzleri esnafa hizmet veriyor, akşamları daha ziyade mahalleliye hizmet veriyor. Burada tabii sohbetler yapılıyor, umumiyetle kitaplar okunuyor. Ondan yani dolayı kıraathane deniyor. Yapılıyor. Ama çubuk da içilir. Tabii o zaman kağıt oynama, kumar olmadığı için çubuk içilir, nargile içilir. Çay daha kültürümüze yeni yeni giriyor, kahve içilir. Ama daha ziyade sohbet ve okuma üzerine kurulmuş bir yerdir. İnsanların birbirini gördüğü, sosyal hayatın kaynaştığı bir yerdir. Erkekler hepsi akşam buraya giderler.
Peki mahallede kadınlar birbirine mi
gider? Birbirlerine giderler. Evet. Enteresandır. Şimdi mesela karı koca akşam gezmesine beraber giderler. Eskiden akşam gezmesine karı kocanın beraber gittiği nadirdi. Eski hayatta kadınlar ve erkekler birbirinden çok farklı eğlenceler ve uğraşıları vardı. Kadınlar tabii gezmeyi severler. Sabah, öğleden sonra ve akşam üç kapı yapan hanımlar vardı. Akşam bey kahvehaneye gidince hanımlar da umumiyette yakın bir komşuya gider. İşte orada malum yakın zamana kadar var olan yüzük oyunu, fincan oyunu gibi oyunlar oynarlardı. Hanımlar bu gibi oyunları severlerdi. Hı hı. Onlar da sohbet ederler, kahve içerler. Sigaraya müftela olan hanımlar vardı, sigara içerler. Hatta nargile içen hanımlar duyuyoruz böyle okkalı hanımlar. Nargile içer, sohbet ederler. Akşam uygun bir saatte hanım eve gelir, daha sonra koca eve döner. Tabii bu her gece olacak diye bir kaide yok ama umumiyette bu şekilde ev gezmeleri yapılır. Hı. Mahalle hayatının bir özelliği de budur. Sosyal hayatın çok yakın olması.
Merak ettiğim iki husus var mahalle hayatında. Biri evlerin tamamının bahçeli olması. Evet. Sonra bu evleri birbirine bağlayan ve sokaktan geçmeye ihtiyaç duyulmadan birbirine hareket sağlayan ara kapılar.
Var.
Diğeri de İstanbul mahallelerindeki çıkmaz sokaklar.
Şimdi bu meydanlara dedik bütün sokaklar açılıyor ama her sokakta bir çıkmaz değil. İstanbul sokakları üç türlüdür. Bir normal açık sokak. Gelip geçir, herkes gelip geçebilir oradan. Seyyar satıcılar geçer, esnaflar geçer. Hatta bir yerden bir yere gitmek isteyenler de oradan geçebilir. Kimse buna mani olamaz. Fakat iki türlü sokak vardır. Bunlardan bir tanesi yokuşlardır. Bu yokuşlar bazen 150-200 merdivenli yokuşlar olur. Umumiyetle İstanbul'un engebeliliğinden kaynaklanan yokuşlardır. Daha vahimleri Boğaz sahilinden dağlık olduğu için birden daha yükselti başladığı için yukarıya doğru olan sokaklardır. Cihangir'de falan var öyle meydanlı sokaklar. Eyüp'te var. O yokuşlar hakikaten merkep çatlatan yokuşları diye denen yokuşlar var. Hakikaten yani çıkanı tepeye çıktığında mahveder.
Neredeyse evet, inmemeye bir daha.
Birebir bir şey ama insanlar alışınca mecbure mahkum. Bir de çıkmazlar var. Çıkmaz sokakların çıkmaz olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi çıkmaz sokakların hususi mülk olmasıdır. Şimdi geniş bir arsada bir adam bir ev yapmıştır. Oğlu evlenmiş, yanına bir başka ev yapmıştır. Amcasının oğlu, torunlar, dedeler ayrılmış. Birkaç ev. Tabii bu birkaç ev birbirinden ayrıdır. Fakat münasip yerlerde sokak verilmiştir. Evleri birbirinden ayırmak için.
Aslında onlar,
bu sokaklar
evet,
bilahare çıkmaz sokaklara dönüşmüştür.
Hmm.
Bu bir. İkincisi, İstanbul'da bina yapılırken baştan tabii bu şey fazla düşünülmemiştir. Herkes kendi şeyine göre yapmıştır. Arsanın durumuna göre, eğimlere göre, eğreltilere göre çok muntazam olmadığı için zaman zaman bazı yerler çıkmaz kesinmiş hale gelmiştir. Bazıları da çıkmaz sokakları bir mahremiyet unsuru olarak tercih etmiştir. Sokak çıkmaz olduğu zaman oraya fazla öyle seyyar satıcı gelip geçen girmez.
Hı hı.
Böyle bilhassa kıskanç tabiatlı kimseler evlerini çıkmaz sokaklara taşıyarak veya sokakları çıkmaz hale getirerek bu mahremiyeti sağlamışlardır. Ama bunlar çok azdır. Mesela babaannemler anlatırdı. Kızıl Toprak'ta çıkmaz Ketüdağ çıkmazında otururduk derdi. Gittim gördüm ben hakikaten çıkmaz. Çünkü tren yolu geçiyor. Bir müddet sonra zaten oranın geçmeye elverişli değil. Bir müddet gidiyorsunuz birkaç ev sonra sokak çıkmaz hale dönüyor. O artık şartlardan dolayı çıkmaz olmuş bir sokaktı. İstanbul'da böyle sokaklar da çoktur. Fakat daha sonra bu sokaklar bilhassa büyük mahallelerde mümkün mertebe açılmaya çalışıldı. Çünkü bir yangın vukuunda bu veya suçlu takibinde bu sokakların bu şekilde olması elverişli değildi. Hı hı. Mümkün mertebe çıkmaz sokakların daha sonra açık sokak haline getirildiğini görüyoruz.
Esnafı söyledik, camiyi söyledik, okulu söyledik. Bir de zannediyorum tüm bunlara rağmen sokaklarda bir şeyler satanlar var.
Tabii.
Onların nidaları da farklı.
Seyyar satıcılar.
Ne satarlardı İstanbul sokaklarında eskiden?
Çok çeşitli şeyler, yani akla hayale gelmeyecek şeyler. Bir kere mesela çok kimsenin garibine gider ama sakatat satarlardı. Yani sırtında bir çubuk, çubuğun üzerinde çeşit çeşit ciğerler, efendim işkembeler, şunlar bunlar, sakatat diye bağırarak satardı. Kediler peşinde.
Mahallemizdeki ama bu kediler. Hijyen açısından pek uygun gelmiyor. Özellikle efendim, yaz günleri düşünsene.
Tabii yani yele üzerine konan sinekleri falan. Neyse şimdi tabii oralarını düşünmüyoruz.
Girmeyelim. Sadece nidasını duyalım.
Şimdi bu böyle. Tabii taze yani. Şu, o kadar var ki taze. O gün kesin. Çünkü o İstanbul o zaman şartlarında buzdolabı yok, bir şey yok falan. Bunu satılmaz. Mesela şimdi buzdolabı değil, buzcu. Buz satarlardı. Adam mahsus çanaklar içinde talaşlara bulanmış buz satardı. Kavacık taraflarından gelirdi. Buz o zaman tabii şimdi biraz yazları tabii kışın buz satılması mümkün değil. Yazları Kavacık havalisine gelen buzları böyle özel şeyler talaşa sarıp mahalle aralarına satarlardı. Bunun çok rağbetlisi vardı. Çünkü bu buzlardan daha ziyade dondurma yapardı İstanbullular. Dondurmacı o zaman yok. İstanbul halkı bu buzları alıp artık kendilerine göre onların tabii ameliyelerden geçirdikten sonra çeşit çeşit vişneli, limonlu dondurma yaparlardı. Onun için bu maksatla alınırdı daha ziyade. Ama suya konmak, şerbete koymak o da tabii var. Bozacı zaten hala devam eden bir şey. Bilhassa kış akşamlarında bu Rumeli muhacirlerinin gelmesinden sonra yayılmış bir adette bozacıların gelmesi geçmesi. Turşucu. Şimdi diyeceksiniz ki İstanbullular turşu vurmuyor mu? Turşu vururlar. Fakat bazı ekstrem herkesin vuramadığı turşular vardır. Pencap pancar turşusunu herkes vuramaz mesela. Küçük biber turşuları, küçük salatalıklar mesela onlar her yerde bulunmaz.
Özellikle şey.
Onun için bazı özellikli turşuları turşucu satardı. Daha önceleri kendi ellerindeki sepetlerde daha sonra arabayla bu turşuları satarlardı. Turşucu diye bağırır. Onlar da ümumiyetle Rumeli taraflarından gelme kimseler. Turşu suyu, şalgam suyu onu da satarlardı. Bunlar tabii evde imal edecek şeyler değil. Bir de kadınların her birisinin eli turşuya gelmez. Bazı kadınlar turşu, helva ve bazı yiyecekler vardır. Her hanımın eli ona gelmez derler mesela. Hanım çok iyi yemek pişirebilir ama eli turşuya gelmiyordur.
Yapamıyor.
Başkasına
yani
vurdurur mesela gelip turşuyu çağırır. Veya helva yapamaz mesela. Tutturması zor olan bazı şeyler vardır. Onu her hanımın eli gelmez derler. Böyle bir inanış vardır. Onu başkasına yaptırır. Bize yoğurt vurmak gelmez der mesela. Başkasına çağırır yaptırır. Turşucu da böyle.
Yoğurtçu?
Yoğurtçu keza öyle. Yoğurtçu keza öyle. Şimdi diyeceksiniz ki gene evlerde tabii yoğurt mayalama imkanı var. Çünkü süt bulunuyor o zamanlar. Mandıralar her mahallede iyi kötü mandıra var, süt satanlar var. Fakat yoğurtçu da var. Yoğurtçu da var. Yoğurtçular böyle sırtlarına yakın zamanda onlar vardı. Ben onlardan gördüm. Yani biz çok yaşlı değiliz ama bu bazı seyyar satıcıları biz de gördük. Geniş şeylerle sırtlarında iki tarafı tartan terazi şeklinde yoğurt sattıklarını bilirim. Ama yoğurtları da yoğurt olurdu. Şöyle kestikleri zaman böyle Kastamonu, Sinop, o havaliden yoğurtçular. Kestikleri zaman böyle yağ kıvamında dir dir titreyen yoğurtlar.
Onun şimdi dışında, halkımız seçecek sallanan yoğurtlarımızı. Ayran kıvamında.
Ayran kıvamında. Eskici. Eskici çünkü halkın mübadele vasıtası. Yani eskileri alacak. Onu düzeltsek. Bu da yakın zamana kadar vardı. Kalaycılar. Mühim esnaf. Bu da yakın zamana kadar. Benim de mesela şahit olduğum kimselerdi. Ümmet'te bunlar Sulukule, Ayvansaray o taraftan gelen biraz esmer vatandaşlardan.
Tek eve alınmayan kapı dışında
ama,
daha çok.
Ama tabii şöyle ben mesela şaşardım hani kötü şöyle böyle değil. Tabii mahallenin tanıdığı bir kimsedir. Toplar kapları kalayları gelmez mesela. Buna gayet yüzsüz zannedilir götürülür. Kalaylar ve ertesi gün üç gün sonra neyse kesilen gün getirir. Para karşılığı. Bazen de kalaycının kendisi seyyardır. Mahallenin kalaylarını toplar veya sokağın kalayda kaplarını toplar. Bir kenarda körük ateş yakar, körük kurar. Hemen orada alelüsür kapları kalaylar. Böylesi de var sabahta. Halaç. Bunu da ben gördüm. Halaç dükkanları vardır ama halaç dükkanda fazla çalışamaz. Para yapmaz çünkü. Herkesin pamuk ve yün getirmesi kolay değil. Eskiden döşekler, bu yorganlar, minderler yün ve pamuktan olduğu için bunun senede bir veya iki senede bir atılması icap eder. Yoksa yassılaşırdı. Onun için halaçlar mahalle arasında dolaşır. Yünü olanlar, pamuğu olanlar buna verir. Halaç bir kenara oturur. Varsa bahçede veya evin önünde oturur. Bu pamuğu, yünü halaçlar kabartır ve sahibine teslim ederdi. Onun için seyyar satıcılar sokakların vazgeçilmez süsü. Tabii onların her birisinin kendine göre naraları, efendim malını metheden şeyler. Tabii çocukların sevdiği macuncular, çocukların sevdiği kısmı var. Kedilerin sevdiği kısmı var. Efendim
herkes düşünülmüş galiba mahalleli.
Düşünülmüş evet.
Bir önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz belki bu konuya ve bence biraz mahallenin kendi içindeki dinamiklerden bahsedelim. Evler nasıl kurulurdu, bahçeler nasıldı, kimler bahçelerden hangi çiçeklerle istifade ederdi ve evlerde hayvan beslenir miydi mesela? Mahallenin beslenen hayvanları var mıydı? Kediler, tamam. Köpekler ne olurdu? Şimdiki gibi itlaf edilir miydi? Biraz bunları konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.